Ayrım 56. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 620. Onurlu yürekli bir kadın portresi çıkıyordu yazıdan. Evet, bu dili oldukça iyi biliyorum diyordu Natalia Narakat Al-Sharif, Times gazetesinin muhabirine. Çocukluğumda Arapçadan daha iyi konuşurdum. Dadım Lozanlı bir İsviçreliydi ve annem Fransız okuluna gönderiyordu beni. Ama Fransızların babamı bir yürüyüş sırasında bile bile soğukkanlı bir biçimde öldürdüklerini öğrenince onların dilinden tek bir sözcük söylememeye, Fransa'ya ayak basmamaya and içtim. İki andımı da tuttum. Paris'in ya da Côte d'Azur'un nasıl oldukları konusunda en ufak bir bilgim yok. Hiç de umursamıyorum bunu. Fransızca teşekkür ederim, günaydın bile demiyorum. Yazıyı yazan buna karşılık çok düzgün bir İngilizce konuşmakta olduğunu belirtiyordu. İngilizceyi Fransızca konuşan insanları duymamak için 14 yaşında gittiği, yeni yetmeliğini ve gençliğinin ilk yıllarını geçirdiği Londra'da öğrenmişti. 25 yaşına bastığında onuruna İngiltere Büyükelçiliği'nde verilen bir garden partiye katılmak için dönmüş, George Al-Sharif'i burada tanımış, bir ay sonra da evlenmişti onunla. Yıldırım aşkı, Yunan tragedyalarındaki gibi önlenemez, acımasız bir aşk tanımını yapmıştı Times'ın muhabirine. Aramızdaki yaş farkına bakarak bir çıkar evlenmesi yaptığımızı öne sürenler oldu. Servetlerimizi birleştiren bir iş sözleşmesi yapmıştık. Kimileri de George'un benim için eksikliğini duyduğum bir baba, bir koruyucu, bir yönlendirici olacağını düşündüler. Anlamı yoktu bunların. Sevdim onu, seviyorum onu. Ruhumla ve bedenimle. Öylesine seviyorum ki sokakta ya da başka bir yerde ona benzeyen birini görecek olsam yüreğim ağzıma geliyor, gidip o kişiyi durdurmak, onunla konuşmak isteği duyuyorum. Hayır, George'la çıkar evliliği yapmadım. Sevecenlik ya da korunma gereksemesiyle evlenmedim onunla. Onu beğendiğim, beğenilecek çok yönü olduğu için de evlenmedim. Sevdiğim için evlendim onunla. Bir yıldırım aşkıyla, Yunan tragedyalarına özgü önlenemez, acımasız bir aşkla sevdiğim için. Onsuz kalırsam aklımı oynatırım. 14. sayfanın son satırlarında bu öngörünün doğru çıktığını belirtiyordu yazar. Şu ara Natalia Narakat Al-Sharif bir ruh hastalıkları hastanesinde yatıyordu ve doktorların belirttiklerine göre ağır bir depresyon geçiriyordu. Dahası sıradan bir depresyon söz konusu değildi. Bayağı akıl hastasıydı. Günün birinde evine dönecek olsa bile artık eski sağlığına kavuşamayacaktı. Anlayacağın gerçeği kabul ettim Angelo, sonucuna vardı Martino derin bir soluk alarak. Evet yanıtını verdi Angelo 14. sayfayı çevirerek. Artık o iki sözcüğü söyleyebilirim. İbneyim ben. Evet yanıtını verdi Angelo 15. sayfaya bakarak. Angelo. Evet, İbneyim dedim sana. Bu kez Angelo anlamsız bir evet bile demedi. Sessiz kaldı. Sessiz kaldı çünkü kendinden geçmişti. Kendinden geçmişti çünkü 15. sayfada bir şey görmüştü. Natalia Narakat Sharif'in Fransızca konuşmak istememesinin, çok iyi İngilizce bilmesinin sağladığı tartışma götürmez kanıta, çok sevdiği kocasının ölümüne ilişkin ayrıntılara karşın görmeye hazır olmadığı bir şey. Ninet'in kocaman iki resmi. Birinde mutluluklar saçarak gelinliğiyle George Al-Sharif'in kolunda Notre Dame du Liban Kilisesi'nden çıkıyordu. Ötekinde kendisini engellemeye çalışan hizmetçilerin arasında Rolls Royce'un kalıntısına karışmış insan parçalarına bakıyordu. Angelo, beni dinlemiyor musun? Angelo, dediğimi duymadın mı? Angelo, niye bir şey demiyorsun? Bir şey demiyordu çünkü Ninet'in iki resmi arasında onu alt üst eden bir başlık vardı. Başlığın altında da Natalia Narakat Al-Sharif'in Times muhabirinden ayrılırken yaptığı açıklama yer alıyordu. Başlık, yaşamın formülü. Açıklama şöyleydi. George'a yöneltilen tehditler karşısında, bu mutluluk ve terör karışımı karşısında yaşama sorununu nasıl çözmeliyim? yaşamın formülünün olup olmadığını sormak gibi bir şey bu. Ama yanıtını vereceğim. Dalgın gözlerle televizyonda bir film izlerken kulağıma çalınan olağanüstü bir cümleden yola çıkarak yanıt vereceğim. Evet, olağanüstü. Öyle olağanüstü ki büyük bir düşünürün beyninin ürünü bir özdeyiş mi yoksa çok usta bir senaryo yazarının kaleminin ucuna gelmiş bir cümle mi diye merak ettim hep. Dinleyin. Yaşam çözülecek bir problem değildir. Yaşanacak bir gizdir. Böyledir dostum, böyledir. Kimsenin tersini ileri sürebileceğini sanmıyorum. Bu nedenle formül var. Tek bir sözcükten oluşuyor. İkide bir söylenen, hiçbir şey vaat etmeyen, her şeyi açıklayan ve en azından yardımcı olan sıradan bir sözcük. İnşallah. Allah'ın dediği olur. Allah nasıl isterse öyle olur. İnşallah. Gün ağarınca yürürlüğe girerek öldürmek ve öldürülmek zevkini birkaç saat boyunca ellerinden alacak olan ateşkesin zararını gidermek için Hristiyanlarla Müslümanlar yeşil hat boyunca karşılıklı bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Dağlardan rastgele ateş etmeye başlayan dürzilerin de katkısıyla çok geçmeden şenlik başladı. 105'lik, 106'lık, 130'luk, 155'lik top ateşleri, Havan Katyuşa yağmurları, makinalı tüfek tatataları, RPG patlamaları, M16 ve Kalaşnikov taramaları. Her zaman olduğu gibi bunlara başıboş köpeklerin ulumaları ve korkudan çılgına dönen horozların üürleri de eklendi. Umutsuz, korkulu, insancıl, sanki imdat, imdat diyen üürüler. Şatila'da da Burç el Baraçni'de de herkes zırhlı araçlara sığınmak zorunda kaldı. Ve karargahın avlusunda tek başına boş bavulu götürmekte olan Martino bir şarapnel parçasıyla kalçasından yaralandı. Son gece çok uzun bir gece oldu. Karargahta kimse yatmadı. Çile doldurur gibi boş odaları arşınlayıp merdivenlerden inip çıktılar. Dişlerini gıcırdatıp okkalı küfürler savurdular. Durmadan sigara tüttürüp viski ve kahve likörü içtiler. Kendi korkularını bastırmak için daha çok korkanlara yardım etmeye kalkışanlar oldu. Pistoya soğuk şakalar yaptı. Az kaldı çocuklar. Yarın havai fişeklerle anamızı belleyip denizin dibine gönderecekler hepimizi. Şeker teknik uyarılarda bulundu. Unutmayın, sürat teknesi gelecek olursa motora ateş edilecek. Heksojene ateş etmek yok. Çılgın at Eneide'de dizeler okudu. Ruhlarınızdan hüznü ve korkuyu kovun. Belki bir gün severek anımsarsınız, diyor Virgilius. Charlie ise öyle sinirliydi ki rütbesinin yükseleceğini söyleyen Akbaba'yı bile tersledi. Tam sırası generalim. Yalnızca profesör en ufak bir sinirlenme belirtisi göstermedi. Oysa yüreğini büyük bir sıkıntı kemiriyordu ve hiç de yersiz bir sıkıntı değildi. Ateş başlamadan önce avluya çıkmış ve Angelo ile konuşmuştu. Eflatun'un söyleşilerini, Rotterdamlı Erasmus'un De Libero Arbitrio'sunu, Kant'ın Saf Aklın eleştirisini ve Seçkin Kitaplığı'nın öbür kitaplarını torbaya yerleştirdikten sonra olmayan karısına yazdığı mektupta bu konuşmaya yer vermişti. Sık satırlarla yazılmış 20 sayfalık mektubu şafak sökerken üstünde kendi adresi yazılı bir zarfa koymuştu. Bu mektubu belki de son gecesini yaşamakta olan bir insanın ruhsal karmaşası içinde yazıyorum sevgilim. Ve ölmeyecek olursam yırtacağım yazdıklarımı. Ölümün eşiğinde yazılan mektuplar ancak mektubu yazan ölürse bir anlam kazanırlar. Yoksa can sıkıcı, gülünç olurlar. Ölecek miyim, ölecek miyiz? Sağ kalacak mıyım, sağ kalacak mıyız? İki varsayım da geçerli sevgilim. Çünkü arkadaşlarım tam bir iyimserlikle tam bir kötümserlik arasında gidip gelen bir salıncakta sallanıp duruyorlar. Önce hiçbir tehlike karşısında olmadığımızı, üç geminin de kazasız belasız Beyrut'tan ayrılacağını söylüyorlar. Hemen ardından üçüncü kamyonun denizden geleceğini, biz karargâhtakilerin de içinde bulunacağımız üçüncü gemiye bindireceğini söylüyorlar. Birinci varsayım bana kuşkulu geliyor ve ölmeyi bekliyorum. Çünkü talih nasıl da kötü, nasıl da acımasız olabiliyor. Bir saat önce koridordan geçerken avluda bir ateş yakıldığını gördüm. Koşarak neyin yanmakta olduğuna bakmaya gittim ve benzin dökülerek tutuşturulmuş bir bidonun başında kimleri gördüm biliyor musun? Arap bürosunun çevirmeniyle bana küçük İlyada'nın ana kahramanını esinlendiren matematikçi çavuşu. Çevirmen sanki aşağılanmış, büyük bir düş kırıklığına uğramış gibi bir bavulun içindeki kağıtları istemeye istemeye yakıyordu. Çavuş ise bir hayalet görmüş gibi taş kesmiş, elinde tuttuğu bir dergiye bakıyordu. Kızıla çalan alevlerin ışığında öyle yaşlanmış görünüyordu ki bir ara o mu diye kuşkuya bile düştüm. Geniş, açık alnında sorumluluklarla yüklü bir yaşamı açığa vuran derin kırışıklıklar vardı. İri gözleri çok şey görmüş olmanın ağırlığını taşıyor, çökük yanakları, sert ağzı, uykusuz geçen geceleri açığa vuruyordu. Cinsel hazlar içeren dolgun dudakları bile ağzın sertliğini yumuşatmayı başaramıyordu. Sanki 50'sini aşmış biriydi, kendisinin babasıydı. Yanına gittim, bütün bunları aşırı üzüntüsüne vererek, bilmeksizin sevdiği o güzel Lübnanlı kadın Noel çarpışmaları sırasında Gobeyre'de öldürülmüştü. Elimi omzuna koydum. Sonra elinden dergiyi alıp alevlere attım ve yine elimi omzuna koyarak eski toplantı salonuna götürdüm onu. Zamanın her yarayı sardığını, İtalya'ya dönünce yeniden yaşama sevincine kavuşacağını anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce bir süre dediklerimi paylaşır gibi oldu. Başını öne eğerek dinledi. Ama İtalya'ya dönmek sözcükleri üzerine 30 yaş yaşlanmış yüzünü doğrulttu ve "Albayım, İtalya'ya dönemeyeceğiz biz. Niçin dönemeyeceğimizi kanıtlayabilirim." Kanıtladı da. Kanıtlaması örtük bir tasım, öncüllerinden birinin açıkça dile getirilmediği bir tasım olsa, bir boşluk içerse de bir şeyler gizlediğini sanıyorum. Söz konusu niçin bir trigonometri probleminden kaynaklanıyor ve problemin dayandığı 3 öge bana göre kesinlikten yoksun. 1. Kamikaze sürat teknesi bizim yola çıkacağımız rıhtımın yanındaki koyda bulunan bir sürü sürat teknesinin arasına saklanacak. 2. Sürat teknesi gemi limandan çıkıp saatte 6 mil hızla kuzeybatı yönündeki bir parabolun yayına girer girmez harekete geçecek. 3. Saatte önce 20, sonra 35 mil hızla geminin sol yanına göre 45 derecelik bir açı yapan bir doğrultuda yol alacak. Geminin çarpacağı tarafına doğru yol alacak. Daha önce yapmış olduğu hesapları göstererek hemen sonuca geldi. Albayım, gemi de sürat teknesi de 64 saniyede çarpışma noktasına ulaşıyorlar. Bu nedenle sürat teknesinin çarpması ve geminin havaya uçması kaçınılmaz. Karşı çıktım. Bir problemin sonuçlarının geçerliliğinin problemi kurmak için yola çıkılan ögelerin geçerliliğine bağlı olduğunu, onun ögelerinin böyle bir geçerlikten yoksun olduklarını söyledim. Ögeden çok akla yatkın düşlemlerdi. Olasılıklar hesabıyla varılmış mantığa uygun varsayımlardı. Sürat teknesinin var olduğunu ve o koyda gizlendiğini nereden çıkartıyordu? Gemi limandan çıkar çıkmaz hareket edeceğini, hemen 20 milden 35 mil hıza çıkacağını, geminin sol yanıyla 45 derecelik açı yapan bir doğrultuya gireceğini kim söylüyordu? Geminin limandan 6 mil hızla çıkacağını, o parabol yayını izleyeceğini kim söylüyordu? Kaldı ki olaylar akla uygun düşlemlere, mantığa yakın varsayımlara göre gelişse bile donanmanın toplarının gemiye bindirmeden önce sürat teknesini vuramayacağının güvencesini kim veriyordu? Ama bir adım gerilemedi. Çok görmüş olmanın ağırlığını taşıyan iri gözlerini kaldırarak sakin bir biçimde yanıt verdi. Matematik albayım. Matematik tam kesinlik yoktur albayım. Bir bilinmeyeni bulmak için hep akla yakın varsayımlardan, mantığa uygun genellemelerden yola çıkılır ve olasılıklar hesabı bütün bilimsel disiplinlerin benimseyip uyguladıkları bir kuramdır. Bir olasılık kesinliğin yanına yaklaşıyorsa kesinlikten söz etmek hakkı doğar. Sürat teknesinin çarpması olasılığı da kesinliğe çok yaklaşıyor. Salt kesinlikle yanına ulaşılan kesinliği ayıran hemen hemene gelince bunun da adı yazgıdır. İnşallah. Allah'ın dediği olur. Allah nasıl isterse öyle olur. İnşallah. Lafımı ağzıma tıktı kasacısı. Ardından daha da beter bir şey yaptı. Yaşamın formülünü bulup bulmadığını sorduğumda şu yanıtı verdi. Buldum albayım. İnşallah sözcüğü. Ama bu sözcükten de yazgı sözcüğünden de tiksiniyorum. İkisi de özgürlük ve sorumluluk kavramlarını ortadan kaldıran bir güçsüzlük, bir boyun eğme içeriyor. Bu formülü kabul etmek, benimsemek için ölümün formülünü çürütmeye çalışıyorum şimdi. O kabul etse de etmese de, inansa da inanmasa da ben de yazgı sözcüğünden, inşallah sözcüğünden tiksiniyorum sevgilim. İnsanların çoğu için umut, iyi dilek anlamına, Tanrı'nın bağışlayıcılığına, güven anlamına gelir bu sözcük. Oysa benim için boyun eğme, güçsüzlük, kendi benliğimden vazgeçme anlamına geliyor. Tanrı Baba, Yehova, Allah, Brahma, Baal, Adonai ya da hangi adı taşıyorsan, benim adıma seçim yap, benim adıma karar ver. İstemem, eksik olsun. Düşündüklerim, istediklerim konusunda Tanrı'yı yetkili kılmaya karşı çıkıyorum. Kendimden vazgeçmeye, boyun eğmeye karşı çıkıyorum. Boyun eğmiş insan ölmeden ölmüş demektir. Ölmeden ölmek istemiyorum. Ölü gibi ölmek istemiyorum ben. Canlı olarak ölmek istiyorum. Canlı olarak ölmek istiyorum ve kendimi hiç şimdiki gibi canlı hissetmedim. Kalbim hiç böyle çarpmadı. Ciğerlerim hiç böyle soluk almadı. Beynim hiç böyle düşünmedi. Bu gece öyle çok düşünüyorum ki. Hepsini sana anlatabilmek için binlerce yıl yaşamam gerekir. Eğer olasılıklar hesabı salt gerçekliğin yanına yaklaşan hemen hemen bir gerçeklik sunuyorsa 12 saatlik ömrüm kaldı demektir. Sana hiç değilse bir şeyler anlatabilirim. Ne mi? İlkin bir zamanlar çok inandığım bir şeye artık inanmadığımı söyleyebilirim. Askerlik mesleğine. Bu değişimi sana nasıl anlatmalı? Belki de dün akşam öğrendiğim bir olaydan yola çıkarak. Korkunç, iğrenç bir olay. Küçük İlyada'ya katmak istediğim 5 rahibeyi, rahibe Esperans'ı, rahibe George'u, rahibe Milady'yi, rahibe Madeleine'i, rahibe Françoise'ı anımsıyorsun değil mi? Son ikisinin başına bir şey gelmedi. Rahibe Madeleine Marsilya'ya kaçmayı başardı. Rahibe Françoise da yine risk hastanesinde hastalara bakıyor. Manastırda kalmış olan rahibe Esperans, rahibe George ile rahibe Milady'ye gelince... Saf Gigi'den öğrendiğime göre halkın Rahibeler Kıyımı adını verdiği bir alçaklığın kurbanı olmuşlar. Saf Gigi'ye de bir amalcı vermiş bu haberi. Saf Gigi çocuklar gibi ağlıyor, bir yandan da aynı sözleri yineliyordu. Armando'ya söyleyemem bunu, Şahin'e söyleyemem bunu, söyleyemem. Rahibe Esperans talihliymiş yine de. Dövüşerek Hizbullahçılara sunan haçıyla karşı koyarak ölmüş. Haçı kılıç gibi kullanarak kendisini mahzende bulup kiliseye sürükleyen, silahının kayışına Kur'an asılı, kırmızı sarıklı kambur bir mollanın yüzünü dağıtmış. Kalaşnikov'la göğsünü taramışlar. Rahibe George'un talihi rast gitmemiş. Yüzünden yaralı kambur molla öcünü ondan çıkartmış. Yavaş yavaş almış canını, süngüleyerek. Rahibe George dualar etmiş hep, Ave Maria okumuş. Rahibe Milady'ye gelince en azından 30 Hizbullahçı varmış. Çırılçıplak soyup ellerini bağladıktan sonra ırzına geçmişler, önden ve arkadan. Birer birer, tıpkı Sabra ve Şatila toplu kıyımlarında falangistlerin Filistinli kadınların ırzına geçmeleri gibi, tıpkı Damo toplu kıyımında Filistinlilerin Maruni kadınların ırzına geçmeleri gibi. Sonra can çekişmeye bırakmışlar. Bir kurşun sıkıp acısını dindirmeyi bile çok görmüşler. Kudurmuş sırtlanlar kenti bu kent. Öldürmekten, ölmekten, başka bir yaşama biçimi bilmeyen leş kargalarının yönettiği bir ölüm kenti bu kent. Militarizmin, hem de en aşağılık militarizmin başkenti bu kent. Çocuklar bile asker burada ve askerlik her mesleğin yerini almış. Hizbullahçılar da asker, o molla da asker. Düzensiz bir ordunun askerleri ama askerler. Tepeyi asker olarak ele geçirdiler. Manastırı asker olarak işgal ettiler. Sevgilim, bütün bunların suçunu savaşa yüklemek, işin kolayına kaçmak olur. Savaş adını verdiğimiz ve bir tür günah, tanrısal bir ilenç olarak değerlendirdiğimiz kavramın soyutluluğuna sığınmak, işin kolayına kaçmak olur. Suçlanması gereken savaş olamaz. Suçlu, savaşı yapan insanlar, askerler, mesleklerin en eskisi, en değişemeyeni, en değiştirilmezi, askerlik mesleği. Bir zamanlar sevdiğim, saydığım, yücelttiğim ama şimdi karşı çıktığım bir meslek. Çünkü temel yanlışını, doğuştan gelen aksaklığını görüyorum artık. Temel yanlışı, doğuştan gelen aksaklığı ne mi? İlk mektubumda mağarasının ağzında nöbet tutan yabanıl hayvanların, düşmanların mağaraya girmesini elindeki sopayla önlemeye çalışan mağara adamının da bir asker olduğunu yazmıştım. Evet, askerdi. Üstlerimizin girişinde, kulelerimizde, Burç el Baraçni ya da Şatila'daki karakollarımızda nöbet tutan askerlerimiz gibi bir asker. Tıpkı onlar gibi. Çok iyi anımsıyorum onu. Çok iyi anımsıyorum çünkü 3 milyon yıldır benim de bir mağara adamı olduğum dönemden bu yana tanıyorum. Adlar bile veriyorum ona. Rocco diyorum, Rambo diyorum, Ferruccio, Fabio, Matteo, Luca, Nicola, Çivi, Nasıralı, Soğan, Stefano, Martino, Fifi, Gaspare, Ugo, Fransız Bernard, Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza diyorum. Üniforma giymemesi, kurşun geçirmez yelek takmaması, miğferinin olmaması, yazın çıplak dolaşması, kışın bir hayvan postuna bürünmesi hiç önemli değil. Dik duramaması, hazır ola geçememesi de hiç önemli değil. Yaşı aynıydı. Saflığı, kanıcılığı, temizliği, söylenmek, şikayet etmek tutkusu aynıydı. Yoruldum, üşüyorum, uykum geldi, sevişmek istiyorum, eve dönmek istiyorum. Bunu da anımsıyorum. Ona çok acıdığımı da anımsıyorum. Öyle acıyordum ki yakınmaya başladığında içimden git de dinlen evlat demek geliyordu. Git ısın, git uyu, git korkunu gider. Git mağara kızı sevgilinle seviş, evine git. Mağarayı ben beklerim, Mahmut'u ben kovalarım. Ama askerlik mesleği yalnızca kabilenin rahat uyumasını sağlamak, içinde kabilenin oturduğu mağaraya yabanıl hayvanların girmesini önlemekle sınırlı değil. Kabilenin topraklarını çoğaltmayı, gücünü arttırmayı, inancını yaymayı da amaçlıyor. Asker bu görevi yerine getirmek için kendisine öğretilen ilk dersi uygular. Toprağını bize vermeyenler, İnançlarından vazgeçmeyenler düşmandırlar. Düşmanın yok edilmesi gerekir. Düşmanı yok etmek her askerin hakkı ve görevidir. Ve askerlik mesleği bu eyleme ceza verilmemesi ayrıcalığını sağlar. Bu nedenle bu görevi yerine getirmesi, bu haktan, bu ayrıcalıktan yararlanması istendiğinde Rambo, Ferruccio, Fabio, Matteo, Luca, Nicola, Çivi, Nasıralı, Soğan, Stefano, Martino, Fifi, Gaspare, Ugo, Fransız Bernard ya da Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza adını verdiğim mağara adamı hemen yerine getirir görevini. Saflığına, temizliğine, kanıcılığına, söylenme, yakınma alışkınlığına karşın hemen bu isteğe uyar ve başkalarının mağaralarını ele geçirmeye gider. Kendi inancını benimsetmeye gider. Artık yorulmaz, artık üşümez, artık uykusu gelmez, artık korkmaz. Üzerlerine saldırır, sopasını kaldırır ve cezası olmayan, övülecek bir eylem yaptığına inanarak önüne çıkanı öldürür. Erkek, kadın, yaşlı, çocuk, rahibe dinlemez. Tanrı adına, Allah adına, Yehova adına, Brahma adına, Baal adına, kapitalizm adına, komünizm adına, faşizm adına, sosyalizm adına, nazizm adına, liberalizm adına, demokrasi adına ve elbette vatan adına, haçla kendini savunmaya çalışan rahibe Esperans'ın göğsünü delik deşik eder. Ave Maria okuyan rahibe George'u süngüler. Rahibe Milady'yi çırılçıplak soyar, ellerini bağlar, ırzına geçer, önden ve arkadan. Can çekişmeye bırakır. Bir kurşun sıkarak acısını dindirmeyi bile çok görür. Ve bu görevi, bu hakkı, bu ayrıcalığı kendi kabilesine, mağarasında yaşadıkları varsayılan sözde düşmanlarına yöneltmesi istendiğinde de aynı şeyleri yapar. Yine Tanrı, Allah, Yehova ve elbette vatan adına kendi öz kardeşlerini de öldürür. Kurşuna dizer onları, süngüler, çırılçıplak soyar, ırzlarına geçer, önden ve arkadan. İkiyüzlülükler, aldatmacalar yetsin artık. Her zaman değil ama sık sık olmayacak şeyler yaparlar askerler. Her zaman değil ama sık sık, çıplak da olsalar, sırtlarına bir hayvan postu da geçirseler, düzenli bir ordunun sırmalı üniformasını da taşısalar, düzensiz bir ordunun giysilerini de giyseler, korkunç suçlar işlerler. Bunları asker olmayanlar işleyecek olsa tutuklanır, yargılanır, ömür boyu hapis, belki de idam cezasına çarptırılırlar. Ya da akıl dengeleri yerinde değil diye akıl hastanesine kapatılırlar. Sevgilim, sana üniformanın bir keşiş cübbesi olduğunu, ermiş Francesco'nun çile anlayışını içerdiğini yazarken böyle düşünmüyordum. Ama bu gece böyle düşünüyor, kendimi de suç ortağı sayıyorum. Çünkü askerlerime rahibe öldürmeyi öğretmemiş de olsam, mağaralarının içinde ya da dışında şiddete başvurmalarını istememiş de olsam, onları düşmanı ya da bizim düşman olarak tanımladıklarımızı yok etmenin bir askerin görevi, hakkı ve ayrıcalığı olduğunu öğrettim. Dolaylı ya da dolaysız bir biçimde onlara asker olmayan biri adam öldürürse suç işlemiş olacağını, hapse atılacağını, belki de idam edileceğini, ama askerlikte adam öldürmenin altın ya da gümüş madalyalarla, defne dallarıyla ödüllendirilen bir erdem olduğunu da söyledim. Özetle iyi ve kötüyü değerlendirmenin iki yolu olduğuna inandırdım onları. Birbirleriyle çelişen iki iyi ve kötü kavramı. Hiçbir kavram iyi ve kötü kavramı gibi belirsiz, kaypak değildir. İnsanlar insan olduklarını anladıkları günden bu yana, bu korkunç keşif sırasında bulunmadığım için çok mutluyum, nesnel bir tanımlama getirmeden kullanıyoruz bu kavramı. 50 yüzyıldır biriktirdiğimiz tanımların hemen tümü, bir dönemin eğilimlerinin, bir toplumun ön yargılarının kabul ettirdiği ya da fanatizmin, geçici çıkarların benimsettiği geçerliği kalmamış tanımlar. Bunların ürkütücü budalalıklar olduğunu sen de kabul edersin. Hayır sevgilim, bu sorunu elimize kutsal metinleri alarak tartıştığımız dönemde söylediklerimi unutmadım. Eflatun'la Plotinus'un, Saint Augustine ile Descartes'in, Spinoza ile Kant'ın metinleri konfetiler gibi uçuşurdu çevremizde. İyi ile kötüye nesnel bir tanımlama getirmek, ancak iyi ile kötü etik birer kategori olurlarsa, ahlaksal bir sorun söz konusu olursa anlam kazanır diyordum. Tanrı ile şeytanın yaşadıkları, birinin iyilik yapanları cennete, ötekinin kötülük yapanları cehenneme gönderdiği dönemde bir anlamı vardı. Davranışlarımızı büyük dinlerin yönlendirdikleri dönemdi o dönem. Günah önemseniyordu. Ama Tanrı ile şeytanın öldükleri, Nietzsche'lerimiz, Freud'larımız, Marx'larımız tarafından öldürüldükleri, bilimin ve akılcılığın büyük dinleri gözden düşürdükleri, cennetle cehennemin birer masala dönüştüğü, günahın önemsenmediği günümüzde iyi ile kötü etik birer kategori, ahlaksal bir sorun olmaktan çıktılar. Bilemediğiniz bir tıp sorunu, bir ruhsal sağlık ya da sağlıksızlık durumu, beyni etkileyen biyokimyasal olaylardan kaynaklanan bir denge ya da dengesizlik sorunu oldular. Bu nedenle nesnel bir tanımın anlamı yok diyordum. Bu gece demiyorum. Tanrı ve şeytan düşüncesine, öteki dünya metafiziğine yine karşı çıkmayı sürdürmekle birlikte bu gece günahı önemseyenlerin görüşünde bir gerçek payı olduğunu düşünüyorum. Mesihler insanları biraz daha az kötü kılmak için cennet vaat ediyor, cehennemle insanların gözlerini korkutuyorlar. Havariler Mesih'i tanrılaştırarak insanların istemlerine ve sorumluluklarına sesleniyorlardı. İyi ile kötünün hemoglobinle klorofilden, vitaminle hormondan oluşması söz konusu olamaz sevgilim. Metabolizmaya, karbonhidrat, lipid ve proteit biyosentezine, boz maddenin içerdiği nükleik asit ve fosfor oranına bağlı olması söz konusu olamaz. İstemin ağırlığının, sorumluluğunun öneminin olmaması, bilimin bile inşallah mırıldanması söz konusu olamaz. Eğer yanılıyorsam, Eğer durum Nietzsche, Freud ve Marx'ın mirasçılarının dedikleri gibi ise laboratuvarlarda iyi üretsinler derim. Pomat, merhem, şurup, hap, fitil, damardan ya da kaba etten yapılan aşı biçiminde dağıtsınlar. Öldürmeyi, ırza geçmeyi, kendi mağarasındakilere ya da başka mağaradakilere kötülük yapmayı önleyen bir aşı. Eczanelerde satılacak bir ilaç. Tanrı ile şeytanı, cennetle cehennemi yeniden diriltmek, yeni Torquemada'larla karşılaşmak ve bunlara direnmek pahasına da olsa ahlak sorununu yeniden gündeme getirmek, tanımını yapmak zorundayız. Nesnel, yalın, her zaman her yerde kullanılabilecek bir tanım. İyi, iyilik getiren, kötü, kötülük getiren demektir. Sonra günah kavramını, günah bilincini yeniden ele almalıyız. Kötülük edenlerin, günah işleyenlerin bu dünyada ya da öldükten sonra cezalandırılacaklarını öğretmeliyiz yeniden. Bunu her dile çevirmeli, her duvara yazmalı, her gazeteye basmalı, her radyodan, televizyondan yayınlamalı, herkese ezberletmeliyiz. En başta da iyi ile kötüyü iki karşıt biçimde değerlendirme kandırmacasını yapan askerlere. Bana gelince sağda kalsam, ölecek de olsam askerlik mesleğinden ayrılıyorum. Sağda kalsam, ölecek de olsam yazarlık mesleğini de bırakıyorum. Hayır, küçük İlyada'yı doğurmayacağım. Dudaklarda gülümseme, gözlerde yaşla yazılan romanı. Bilinçli çılgınlık sona erdi. Gebelik düşükle sonuçlandı. Düşeğe neyin yol açtığını soracak olursan, derim ki edebiyat keyfinin, yaratıcı kahramanlığın türkülerini söylediğim günlerin coşkusu söndü. Çünkü korkunç bir özveri, acımasız bir yalnızlık, bir tantal işkencesi, Colette'in sözünü ettiği bir mazoizm olmanın yanı sıra yazmanın daha da beter bir şey olduğunu anladım. İnsanın sürekli olarak kendini beğenmemesi, sürekli olarak kendini sorgulaması, sürekli olarak kendini suçlaması. Bu doyumsuzluğu bilmeyen, çala kalem yazan yazarlara, amatör yazarlara yazıklar olsun. Başka bir deyişle şöyle de yanıt verebilirim sana. Sevgilim, yazmaktan hoşlanmadığımı anladım. Yazmaktan tiksiniyorum ve Mozart olmasam da bu bestecinin ikide bir müziğin ne denli güzel olduğundan söz eden bir budalayı susturmak için söylediği "Müzikten tiksinirim ben" yanıtını benimsiyorum ben de. Ya da yazarlık mesleği üzerine düşündüğümü, tıpkı askerlik üzerine düşündüğüm gibi düşündüğümü ve bu korkunç özveriyi değersiz kılan, insanın sürekli olarak kendini suçlamasını gülünç kılan tutarsızlıkları, doğuştan gelen aksaklıkları, organik bozuklukları kavradığımı söyleyebilirim. Söz gelimi, yazarlık hiç de mesleklerin en yararlısı değil. 18. yüzyıl düşünürlerinden Jean-Baptiste Lambert, kimsenin oturmadığı ıssız bir adada bir şairin bir yararı olmaz ama bir geometricinin olur derken haklı. Ben de şunu ekliyorum. Issız bir adada bir köylü, bir marangoz, bir ayakkabıcı, bir mezarcı, bir ebe, bir dişçi, bir yazardan daha yararlı olur. Yaşamın günlük gereksemeleri karşısında yazar bir süs eşyasıdır. Gereksiz bir maldır. Buna karşılık düzenli bir toplumda bir köylü, bir marangoz, bir ayakkabıcı, bir mezarcı, bir ebe, bir dişçi gibi yararlıdır. Ama böyle bir toplumda iki tarafı da keskin bir kılıca dönüşür. Belki de istemeden, bilmeden bir sürü karışıklığa yol açan iki yüzlü bir İyanus olur. Hayır sevgilim, ikinci mektubumda savunduklarıma, her çölde su bulan su arayıcısı eğretilemesine, danalar doğuran sürekli gebe inek benzetmesine karşı çıkıyor değilim. Büyücü Merlin niteliklerini, başkalarının görmedikleri şeyleri görmek, başkalarının işitmediklerini işitmek, başkalarının tasarlayamadıkları, sezemedikleri şeyleri tasarlamak, sezmek özelliklerini yadsımıyorum. Yazar bu türden mucizeler yapar, yapmalıdır da. Ama ikinci mektubunda unuttuğum ya da belirtmekten kaçındığım bir şey var. Karşı koyulamaz bir engel bu mucizelerin iyi sonuçlara yol açmasını önler. Nasıl bir engel mi? Bak güzelim, mucizeler ermişlere özgüdür. Oysa bir yazar, bir insanın kusurlarını taşıyan ve algılamasının yüksekliği nedeniyle çoğu kez bunları daha da arttıran, bir insanın yetersizliklerini taşıyan, yüklendiği sorumluluk nedeniyle çoğu kez bunları büyüten bir erkek ya da bir kadındır. Bulduğu su her zaman en iyi su değildir. doğurduğu danalar her zaman sağlıklı değildir. Tasarladığı, sezdiği düşünceler her zaman en iyi düşünce değildir. Dürüst olmamız gerekirse çoğu kez düşünce bile değildirler. Düşünce mastürbasyonudurlar. Aklı tutsak kılıp düşünme üretmesini engelleyen ideolojilerdir. Kağıt üzerinde soylu bir düş izlenimi uyandıran ama günlük gerçeklerle bağdaşmayan büyük budalalıklardır. Kimi kez de şeytan işi öneriler, insan kıyımına yol açan zehirli tasarılardır. Bilemediniz, bir uru temizlemek isterken bir yenisinin oluşmasına yol açan kutsal karşı çıkışlardır. Devrim adı verilen her kan gölünün ardında bir kitap, anayasalaşmış her sağlıksızlığın ardında bir kitap, her toplumsal şiddetin arkasında bir kitap, bir Mein Kampf olduğunu bilirsin. Gülünçlü tragedya sahnesinde kuklaları oynatan bendim. Onlarla birlikte ben gülüyor, ben ağlıyor, ben korkuyordum. Onlarla birlikte ben ölüyordum. Bunca ipi tutacak yeterli parmağımın olmamasından ben korkuyordum. Ben yarattım. Sizi, Angelo'yu, Ninette'i, daha doğrusu Natalia Al-Sharif'i ve George Al-Sharif'i, Maymuncuğu, Raşit'i, Hasan'ı, Charlie'yi, Akbaba'yı, Çılgın Atı, Kartal Biri, Sandokan'ı, Pistoya'yı, Şahin'i, Safgigi'yi, Altın Elli Armando'yu, Beş Rahibe'yi, İmam'ı, Sanan'ı, Leyda'yı, Muhammed'i, Beş Amerikalı'yı, Tayun'daki Beyaz Kısrağı, ötekileri, 3 milyon yıl önce mamutlarla savaşan bir mağara adamıyken tanıdığım ve sizin de tanıdığınız sürüyle genç askeri. Her biriniz öteki benliğimsiniz benim. Kendimin bir başka yönü, olası bir yönü. İnsanları anlatmayı denediğim aynanın yansıttığı bir görüntü. Direndim, hayır dedim. Ben başkalarına benzemiyorum dedim. Çünkü benim aracılığımla bir öykü anlatmanın ötesinde bir iş yapmıştı. Öyküyü açıklamıştı. Başkalarına benzesem bile sözcüklerin dokunulabilir nesneler olduklarını yazmamış mıydı? Sözcükleri etli kemikli, ete kemiğe bürünmüş söz olarak tanımlamamış mıydı? Öyleyse vardım ben. Etim kemiğim vardı. Beni ortadan kaldıramazdı, yok edemezdi, bir kağıda indirgeyemezdi. Ne var ki yazarların tümü dediklerinin tersini yaparlar hep. Ben canlı kalabilmek için çaba harcarken kuklacığım kendisinin olan ne varsa alıp yok olmuştu. Gün ağrıyor artık. Karanlık açık bir leylak moruna bürünüyor, gece çarpışmalarının gürültüsü azalıyor, koridorlarda, merdivenlerde gidiş gelişler çoğaldı, sesler yükselmeye başladı. Hazırlanın, yola çıkıyoruz. Birazdan beni çağırırlar sevgilim, sana hoşça kal demek zorundayım. Yaşam ne kısa değil mi? Çok kısa, çok. Sözcüklerden, kağıttan da olsa, etten, kemikten de olsa bir çöl çiçeği kadar sürüyor. Sabah açıp akşam solan bir çöl çiçeği gibi. Bir yerlerde okumuştum, çölde açan bir çiçek çok güzel olurmuş. Belki de bir gün yaşadıkları için güzeldirler, bunun için değerlidirler. Çağırdılar, beni de çağırıyorlar, gitmem gerekiyor. Hoşça kal sevgilim ve teşekkürler sana. Çünkü düş gücü ürünü olsan da, bir aynanın yansıttığı bir görüntü, bir düşünce olsan da, bana etli kemikli insanların verdiklerinden çok daha fazlasını verdin. Kendimizi daha az yalnız sanmamızı sağlayan tek dost yalnızlık mı? Tek gerçeklik düş gücü mü? Doğmak, yaşamak ve ölmek düşlerin düşü bir düş mü? Var olmadığını, bizim yarattığımızı düşündüğümüzde bile var olmasını istediğimiz, umutsuzca yakardığımız Tanrı mı? Her toplumsal şiddetin arkasında bir kitap, bir Mein Kampf olduğunu bilirsin. Hele tahttaki kralın ya da kraliçenin ayaklarına kapanan, kendilerini iktidara, paraya satan yazarlara, iyiliğe övgüler düzüp kötü davranan yazarlara ne demeli? Yazarın her mea culpası bu sonsuz ikiyüzlülüklerle doludur. Örnekse sadelik öneren ama gösterişli yaşayan, dürüstlük öneren ama Nero'nun sürgüne gönderdiği ya da kellesini vurdurduğu yurttaşların mallarını 3-5 kuruşa kapatan Seneca'lar. Dayanışma öneren ama Bordo'da kolera çıkınca şatolarına kapanan ve Sayın Başkan hiç olmazsa balkona çıkıp da halkın yüreğini ferahlatacak bir iki söz söyleyin uyarılarına kulaklarını tıkayan Montaigne'ler. Küçük çocukların eğitilmesini savunan ama zavallı Marie Thérèse Levasseur'den olan 5 çocuğunu korkunç bir öksüzler yurduna bırakan Rousseau'lar. Özgürlüğe övgüler düzen ama yakınlarına işkence eden, beceriksiz uşaklarını kamçılayan, kâkülünü kestiği için berberinin kemiklerini kıran Alfieri'ler. Evliliğin erdemlerine, insancılığın gereklerine övgüler düzen ama karılarına ihanet eden, hizmetçilerinin ırzına geçen, savunmasız köylü kızların üstüne atlayan Tolstoy'lar. Sermayenin kötülüklerini anlatan ama varlıklı bir baronesle evlenen, arkadaşlarını varlıklılardan seçen ve kızları namuslu küçük bir memurla evlenmeye kalkınca küplere binen Marx'lar. Özetle doğruları savunmanın bunları uygulayabilmek yeteneğini içermediğini söyleyen Seneca'ya katılsam da yazmanın kamu yararına uygulanan bir havarilik olmayıp lanetlenmiş bir sanat olduğunu bilsem de yaratıcı mesleklerin korkunç bir özveri, sürekli kendini suçlama gerektirdiğini bilsem de küçük İlyada'nın düşük yapmasının nedeninin bu düşünsel düş kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. Ama böyle demekle yalan söylemiş olurum sevgilim. Romanımı dudaklarımda gülümseme, gözlerimde yaşla yazamayışımın gerçek nedeni çok daha başka sevgilim. Çünkü ben yokum, bir düş ürünüyüm ben. Sözcüklerle açığa vurulan bir buluş, kağıtlarla sınırlı bir varlığım. Kaldı ki bu romanı bir başkası yazdı bile. Bir tek son deyişi kaldı. İşte böyle sevgilim. Artık bu bilmeceyi çözüp de her şeyin gerçekte nasıl olduğunu açıklayalım mı? Az önce sırtında çantasıyla Saygonlu gazeteci kadının gölgesi düştü bu kağıtların üstüne. Sana ilk mektubumda gebelik haberini verdiğim sözcükleri kullanarak şöyle dedi bana: savaşan insanların romanını yazdım profesör. Güzellikle çirkinliği, akılla akılsızlığı, hayvanlıkla insanlığı, yüreklilikle alçaklığı, akıl ermezi, hiçbir şey savaş gibi güçlü bir biçimde yoğunlaştırmıyor. Bir tek son deyişi kaldı. Sonra bana romanı anlattı ve onu dinledikçe sanki bir uçurum oyununun dibine düştüm. Hani bilirsin, içine bir başka aynanın yansıdığı bir aynanın resmini yapmak ya da fotoğrafını çekmek oyunu. İkinci aynaya üçüncü ayna yansır, üçüncü aynaya bir başka ayna yansır. Her aynaya sonsuza dek bir ayna yansır ve görüntüler gittikçe küçülür, küçülür, kararır, kararırlar. Ve insan bunlara bakınca bir uçuruma düştüğü izlemine kapılır. Söylediği her şey, ama her şey düşündüğüm, yazmaya başladığım kitaba uyuyordu. Yazdığı roman benim romanımdı. Ele aldığı tema yaşamla ölüm arasındaki bitip tükenmez savaşı açıklayan bir matematik denklemine dayanıyordu. Aklımızın karşı çıktığı ama istemimiz bizim seçimimiz dışındaki bir düzeneğin doğruladığı yazgıya bağlanıyordu. Çok sayıdaki kişilerin arasında Boltzmann'ın S eşittir K ln W denkleminde ölümün formülünü gören ve buna karşı çıkmak için yaşamın formülünü arayan ana kahraman da vardı. Öykünün geçtiği süre 3 aydı ve 1 Ekim sonu pazarından 1 Ocak sonu pazarına uzanıyordu. Köpeklerin uluması ve olaylar zincirini harekete geçiren çifte kıyımla başlıyordu. Noel Savaşı'nın ortaya çıkartmadığı 3. kamyon ise somutlaşıyordu. Hiç sözü edilmeyen ama her yerde varlığını duyuran ikilem son sayfalarda şu soruya dönüşüyordu. Boltzmann denklemine göre yaşamı kemiren kargaşa gerçekten de yıkıcı mıdır? Ölüm yaşamı gerçekten de yenilgiye mi uğratıyor? Kendimi savunmaya çalıştım. Uçurum oyunundan yararlanmayı denedim. Benim öteki benliğim olabileceğinizi söylemekle yanılmamışım dedim. Ama gölge başını salladı. Tam tersi profesör. Siz benim öteki benliğimsiniz. Yoksunuz siz profesör. Ötekiler gibi siz de benim düş gücümün, sözcüklerle belirlenen ve kağıt üstündeki ürününüzsünüz. Gülünçlü tragedya sahnesinde kuklaları oynatan bendim. Onlarla birlikte ben gülüyor, ben ağlıyor, ben korkuyordum. Onlarla birlikte ben ölüyordum. Bunca ipi tutacak yeterli parmağımın olmamasından ben korkuyordum. Ben yarattım sizi, Angelo'yu, Ninet'i, daha doğrusu Natalia Al-Sharif'i ve George Al-Sharif'i, Maymuncuğu, Raşit'i, Hasan'ı, Charlie'yi, Akbaba'yı, Çılgın At'ı, Kartal 1'i, Sandokan'ı, Pistoya'yı, Şahin'i, Safgigi'yi, Altın Elli Armando'yu, Beş Rahibe'yi, İmam'ı, Sanan'ı, Leyda'yı, Muhammed'i, Beş Amerikalı'yı, Tayun'daki Beyaz Kısra, ötekileri, 3 milyon yıl önce mamutlarla savaşan bir mağara adamıyken tanıdığım ve sizin de tanıdığınız sürüyle genç askeri. Her biriniz öteki benliğimsiniz benim. Kendimin bir başka yönü, olası bir yönü, insanlara anlatmayı denediğim aynanın yansıttığı bir görüntü. Direndim, hayır dedim. Ben başkalarına benzemiyorum dedim. Çünkü benim aracılığımla bir öykü anlatmanın ötesinde bir iş yapmıştı. Öyküyü açıklamıştı. Başkalarına benzesem bile sözcüklerin dokunulabilir nesneler olduklarını yazmamış mıydı? Sözcükleri etli, kemikli, ete kemiğe bürünmüş söz olarak tanımlamamış mıydı? Öyleyse vardım ben. Etim kemiğim vardı. Beni ortadan kaldıramazdı, yok edemezdi, bir kağıda indirgeyemezdi. Ne var ki yazarların tümü dediklerinin tersini yaparlar hep. Ben canlı kalabilmek için çaba harcarken kuklacığım kendisinin olan ne varsa alıp yok olmuştu. Gün ağrıyor artık. Karanlık açık bir leylak moruna bürünüyor, gece çarpışmalarının gürültüsü azalıyor. Koridorlarda, merdivenlerde gidiş gelişler çoğaldı. Sesler yükselmeye başladı. Hazırlanın, yola çıkıyoruz. Birazdan beni çağırırlar sevgilim. Sana hoşça kal demek zorundayım. Yaşam ne kısa değil mi? Çok kısa, çok. Sözcüklerden, kağıttan da olsa, etten, kemikten de olsa bir çöl çiçeği kadar sürüyor. Sabah açıp, akşam solan bir çöl çiçeği gibi. Bir yerlerde okumuştum. Çölde açan bir çiçek çok güzel olurmuş. Belki de bir gün yaşadıkları için güzeldirler. Bunun için değerlidirler. Çağırdılar. Beni de çağırıyorlar. Gitmem gerekiyor. Hoşça kal sevgilim. Ve teşekkürler sana. Çünkü düş gücü ürünü olsan da, bir aynanın yansıttığı bir görüntü, bir düşünce olsan da, bana etli kemikli insanların verdiklerinden çok daha fazlasını verdin. Kendimizi daha az yalnız sanmamızı sağlayan tek dost yalnızlık mı? Tek gerçeklik düş gücü mü? Doğmak, yaşamak ve ölmek düşlerin düşü bir düş mü? Var olmadığını, bizim yarattığımızı düşündüğümüzde bile var olmasını istediğimiz, umutsuzca yakardığımız Tanrı mı? 56. ayrımın sonu, sayfa 635.